Ayrım 11 Shogun James Clavell Sayfa 134 17 Gecenin en karanlık saatinde duvarı aşan katil bahçeye atladı. Vücuduna yapışan siyah bir elbise giymişti. Altı kalın çorapları da siyahtı ve siyah bir maskeyle kapüşon yüzüyle başını gizliyordu. Ufak tefek adam ses çıkarmadan iç karenin duvarına yaklaştı. 50 metre ötede iki kahverengi kimonolu kapıyı korumaktaydılar. Adam ustalıkla üstüne kumaş kaplanmış çengeli yukarıya attı. İpek ip takılı çengel taşın arasına geçerek kaldı ve adam çabucak yukarıya tırmanıp iki taşın arasından girerek gözden kayboldu. Lambaların yandığı koridor loş ve sessizdi. Adam gölge gibi süzülerek bir dış kapıyı açtı. Başka kahverengi kimonolular devriye gezerken adam duvara yapışıp bekledi. Sonra koridorda ilerledi. Uçtaki kapıyı bir samuray koruyordu. Bağdaş kurmuş dimdik oturan muhafız esnedi. Bir an gözleri kapandı. İşte o sırada katil hiç ses çıkarmadan saldırdı. Elindeki ipek iple bir ilmek yaparak muhafızın boynuna geçirip sıktı. Samuray ipi gevşetmeye çalıştı ama omuzları arasına saplanan bir bıçak hareketsiz kalmasına yetti. Adam ziyaretçi odasının kapısını sessiz sedasız açtı. Usulca etrafına bakındı. Cesedi çekip içeriye aldı. Sonra karşı taraftaki iç kapılardan soldakine yaklaştı. Kıvrık bıçağını sağ eline alarak kapıya usulca vurdu ve "İmparator Ahira Kava'nın zamanında" diye parolayı söyledi. Öbür taraftan bir bıçağın kınından çekilirken çıkardığı ses yankılandı ve cevap geldi. "Enrakoji adında akıllı bir adam yaşıyordu. Kendisi ilk 30 kuralı yazmıştı. Lord Toranaga'ya acele haber getirdim." Kapı açılır açılmaz katil saldırdı. Bıçağını ilk samurayın gırtlağına sapladı. Sonra bıçak çıktı ve ikinci samurayın boğazına girdi. İki adam da ayakta öldü. Katil onları tutarak sessiz sedasız yere yatırdı. Sonra iç koridorda ilerledi. Burası pek loştu. Sonra bir kapı açıldı ve adam ağır ağır döndü. 10 metre ötedeki Kiri ağzını açmış ona bakıyordu. Kadının elinde bir tepsi vardı. Katil tepsideki temiz iki fincanla dokunulmamış yiyecekleri ve buharı çıkan çaydanlığı gördü. Sonra tepsi yere düştü ve kadının eli kuşağına gitti. Elinde bir hançer belirmişti. Dudakları oynuyor ama sesi çıkmıyordu. Katil o sırada köşeye erişmişti. En uçtaki kapı açıldı ve gözlerinden uyku akan bir samuray hayretle dışarıya baktı. Katil ona doğru koştu ve kağıt kaplı kapıya saldırdı. Kağıdı yırtarak içeriye daldığı sırada Kiri de haykırarak tehlikeyi haber verdi. Adam karanlıkta koşarak bir dış salondan geçti. Gürültüler başlamıştı ama o sağdaki kapıyı bulup açtı ve yerdeki kapitone şiltenin üstünde yatan adama saldırdı. Fakat kıskaç gibi bir el kolunu yakaladı. Katil bıçağı tutan kolunu kurtarmak için uğraşıyordu. Sonunda kurtulup bıçakla saldırdı ama isabet ettiremedi. Bıçak şilteye geldi. Bu kez doğrularak bıçağını kaldırıp ayakta duran adamı öldürmek için atıldı. Fakat adam beklenmedik bir çeviklikle döndü ve sert bir ayak kasıklarına gömüldü. Kurban kendini güvene almak için kaçarken katil can acısından iki büklüm oldu. Samuraylar ellerinde fenerlerle kapıya gelmişlerdi. Sadece kasık bağını takmış, saçları karma karışık Naga elinde kılıcı Blackthorn'la katilin arasına zıpladı. "Teslim ol!" Katil bir kere bıçağını kaldırarak "Namubatsu!" diye bağırdı. Bu da adına anlamına geliyordu. Sonra bıçağı kendi çenesinin altına sapladı. Kan fışkırınca katil dizüstü çöktü. Naga bir kılıç darbesiyle onun kafasını uçurdu. O sessizlikten Naga kesik kafayı kaldırarak yüzünden maskeyi sıyırdı. Göz kapakları hala titriyor, tepedeki örgü samuraylarınkini andırıyordu. "Onu tanıyan var mı?" Kimse cevap vermedi. Naga bu yüze tükürüp kafayı hiddetle adamlardan birine attı. Sonra siyah elbiseyi sıyırarak katilin sağ kolunda aradığını buldu. Özel Buda işareti olan dövme koltuk altındaydı.
"Bu nöbetin subayı kim?"
"Benim lordum."
Naga onun üstüne atlarken diğerleri dağıldılar. Subay bu korkunç kılıç darbesinden kaçınmaya yeltenmedi. Başıyla birlikte omzu ve bir kolu aynı anda kesildi. Naga emretti.
"Bu nöbetteki samuraylar iç avluya toplansınlar."
O sırada elindeki hançerle içeriye giren Kiri'yi görerek sustu. Kadın önce cesede sonra Blackthorn'a baktı.
"Anjinsan yaralanmadı ya."
Naga yaklaşıp onun üstündeki uyku kimonosunu çekerek soru sorunca Blackthorn durumu anladı.
Bir şeyim yok.
Naga iyi diye söylendi. Yaralanmamışa benziyor. Kiritsubo-san. Kiri katilde Buda dövmesi vardı değil mi dedi.
Evet Lady Kiritsubo.
Şeytanlar, şeytanlar. Naga kadına selam verip şaşkın duran samuraylardan birine döndü.
Peşimden gel ve kafayı getir.
Babasına durumu nasıl anlatacağını düşünerek yürüdü. Bir yandan da babasını koruduğu için Tanrı'ya teşekkür ediyordu. Toranaga kısaca bir Ronin'di dedi. Onun kim olduğunu asla anlayamazsın Hiromatsu-san.
Fakat bundan Ishido sorumlu. Bunu yapacak kadar onursuz ne? Rica ederim izin verin de askerlerimizi çağırayım. Bu işi bir an önce bitirelim.
Hiromatsu-san görevlerini yapamadıkları için bu nöbetteki bütün muhafızların rütbelerini indireceksin. Seppuku yapmaları da yasak. Bu utançla yaşayacaklar. Ölen muhafızları da ayaklarından sürükletip şatodan çıkararak idam yerine yollat. Köpekler onların leşlerini yesin. Sonra oğluna baktı. Daha önce Joshi Manastırı'ndan Ishido'nun Naga'ya kötülük etmek niyetinde olduğunu belirten haber gelmişti. Toranaga oğlunu hemen iç koridora aldırmış, bu arada Kiri ve Lady Sozuka dahil bütün ailesinin kaldığı yerlere muhafızlar koymuştu. Baş rahip Ishido'nun annesinin çok hastalandığını ve kendisini bir an önce bırakmanın çok uygun olacağını da bildiriyordu. Toranaga acı ve soğuk bir sesle konuştu.
Naga-san, bu katilin içeriye girmesinden sen de aynı derecede sorumlusun. Nöbette olan ya da olmayan her samuray sorumlu. Gelirinin yarısını ceza olarak alıyorum.
Genç kafasını kurtarmasına şaşarak mırıldandı.
Efendim, lütfen benim rütbemi de indirin. Bu utançla yaşayamam. Bu başarısızlığımdan dolayı sadece hakareti hak ettim lordum. Böyle bir şey isteseydim hemen yapardım. Şimdi Yedo'ya hareket edeceksin. Yanına 20 adam alıp ağabeyinin yanına gideceksin. Yollarda hiç vakit kaybetmeyeceksin. Git.
Yüzü bembeyaz olan Naga selam verip uzaklaştı. Toranaga Hiromatsu'ya da sert davrandı.
Muhafızlarımı 4 katına çıkar. Bugün ve yarınki Şahin avımı iptal et. Naipler toplantısının ertesi günü Osaka'dan ayrılacağım. Bütün hazırlıkları yapacaksın. O ana dek burada kalacağım. Davet edilmeyen kimseyle de konuşmayacağım.
Hiddetle elini sallayarak herkesi savdı.
Hiromatsu sen kal.
O da boşaldı. Hiromatsu utancının gizli kalacağını düşünerek teselli buluyordu. Çünkü muhafızların komutanı olarak en sorumlu kendisiydi.
Hiçbir mazeretim yok lordum, hiç.
Toranaga düşünceye dalmıştı ve hiddetli değildi. Gizli Buda örgütüne iş vermek istesen onları nasıl bulursun, onlara nasıl yaklaşırsın?
Bilmiyorum lordum.
Bunu kim bilebilir?
Kasigi Yabu.
Toranaga onu şafak vakti buraya getir diye emretti.
Kendisinin bu işten sorumlu olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Toranaga cevap vermeyerek düşünceye daldı. Sonunda yaşlı asker bu sessizliğe dayanamadı.
Rica ederim lordum, bırakın gözlerinizin önünden çekileyim. Bu başarısızlığımızdan çok utanıyorum ve...
Toranaga böyle bir suikasti önlemek hemen hemen olanaksızdır dedi.
Fakat onu yakınınızda değil dışarıda yakalayamadık.
Bunu kabul ediyorum ama seni sorumlu tutmuyorum.
Ama ben kendimi sorumlu sayıyorum. Sonra söylemem gereken bir şey var lordum. Çünkü Yedo'ya dönene kadar güvenliğinizden ben sorumluyum. Size suikast yapmaya kalkacaklar. Casuslarımız Ishido'nun kuvvetlerini topladığını da haber veriyorlar. Bu gece Lord Onoshi bir adamıyla Kyushu'daki kalelerini güçlendiriyormuş.
Yaşlı asker Toranaga'nın güvenliğinden çok endişeliydi. Kendisiyle karşılaştığım zaman bunu sorarım. Hiromatsu'nun tahammülü kalmamıştı.
Sizi hiç anlayamıyorum. Her şeyi budalaca tehlikeye attığınızı söylemeliyim. Evet, budalaca. Bunu söylediğim için kafamı alsanız da umurumda değil. Kiyama ve Onoshi Ishido ile birlikte oy kullanırlarsa siz suçlu bulunacaksınız. Artık ölmüş sayılırsınız. Buraya gelmekle her şeyi tehlikeye attınız ve kaybettiniz. Olanak varken kaçmaya bakın. Hiç olmazsa başınız omuzlarınızın üstünde kalır.
Henüz tehlikede değilim.
Nasıl olur?
Toranaga aslında bir katil bana yaklaşamaz diye diretti. Bu iyi hazırlanmış olan katil bile öyle. Kendisi hem yolu hem parolayı biliyormuş. Kiri-san onun parolayı söylediğini duymuş. Onun için katil kaldığı modayı da biliyordu sanırım.
Ama ben değildim. Kendisi Anjin-san'ı istiyordu.
O barbarı mı? Toranaga barbarın sabah açıkladığı o akla hayale gelmez şeylerden sonra böyle bir durum olacağını tahmin etmişti. Biri için Anjinsa'nın tehlikeli olduğu anlaşılıyordu. Fakat Toranaga düşmanlarının bu kadar çabuk harekete geçeceklerini sanmamıştı. Anjinsa'nın konuştuğunu hangi casus haber vermişti? Kiri ve Mariko-san'dan kuşkulanmıyordu. Fakat bahçeye gizlenen biri onları dinlemiş olabilirdi. Anjinsa'nın muhafızlarını 10 katına çıkar. Kendisi benim için 10.000 insan değerinde. Lady Yodoko gittikten sonra Toranaga İngiliz'i tekrar sorguya çekmeyi düşünmüştü. Fakat adamın bitkin halini görerek heyecanını bastırmış ve ertesi günü konuşacaklarını söylemişti. Kiri'yi de Anjinsa'na çok iyi bakması, gerekiyorsa doktor çağırması ve hatta isterse barbar yemeği bile vermesi için uyarmıştı. Kadına gizlice, onu güçlendirecek her şeyi yap demişti. Kafası da vücudu da sağlam olmalı. Sonra Anjinsan yaşlı rahibin hapishaneden çıkarılmasını rica etmiş ve onun hasta olduğunu söylemişti. Toranaga bunu düşüneceğini söyleyerek kendisine teşekkür eden Anjinsan'ı savmıştı. Oysa daha önceden keşişi almaları için hapishaneye samurayları göndermişti. Toranaga uzun süreden beri Portekizlilere düşman olan o İspanyol keşişini biliyordu. Rahibi oraya Taiko attırmıştı. Toranaga'nın da Osaka'daki kimseler üzerinde hakkı yoktu. Bu yüzden Ishido'ya barbarın değersiz olduğunu söyleyerek hapishaneye yollamıştı. Orada casusları vardı. Anjinsa'nın yaşlı rahiple konuşacağını ummuştu. Gerçekten de casusları ikisinin dost olduklarını haber vermişlerdi. Toranaga böylece keşişin bildiklerini öğrenmeyi tasarlamıştı. Fakat sonra Ishido Anjinsa'nı kaçırmaya kalkmıştı. Böyle bir şeyi bekleyen Toranaga da hemen harekete geçmişti. Gri kimonolulara yapılacak baskını Hiromatsu ile planlarlarken ne kadar eğlenmişlerdi. O haydut kılığındaki adamlar en seçme kendi samuraylarıydı. Üstelik bu arada Yabu'yu işe karıştırıp küçük düşürmüşler ve Ishido ile de eğlenmişlerdi. Her şey o güne kadar iyi gitmişti. Ama rahibi getirmeye giden samuray geri gelerek keşiş ölmüş diye haber getirmişti. Onu almaya gittim ama ölmüştü Lord Toranaga. Diğer mahkumlar onun birden düşüp öldüğünü söylediler. Kafasını mı tamamını mı istediğinizi bilmiyordum. Onun için kafasını kesmeden cesedi alıp geldim. Hapistekilerden bazıları onun öğrencileri olduklarını söyleyerek cesedi vermemeye kalktılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi öldürerek cesedi alıp geldim. Çok pis kokuyor ve bit içinde. Avluda duruyor lordum. Toranaga kendi kendine keşiş neden öldü diye sordu. Sonra Hiromatsu'nun kendisine baktığını gördü. Evet, kılavuzun ölümünü kimin istediğini sordum. Hristiyanlar. Kasigi ya bu Hiromatsu'nun peşi sıra koridorda giderken şafak vakti kendisini zinde hissediyordu. Denizden esen hafif rüzgar onun kendi yeri olan Mishima'yı andırıyordu. Sonunda Toranaga'yı göreceği için memnundu. Yıkanıp dikkatle giyinmiş, karısına ve annesine mektuplar yazmıştı. Konuşmanın aleyhinde gidebileceğini düşünerek mektuba son vasiyetnamesini de eklemişti. O gün ünlü Marasama kılıcını takmıştı. Bir koridoru döndüler ve Hiromatsu beklenmedik bir şey yaparak oradaki bir kapıyı açtı. Taş basamakları çıktılar. Civarda fazla muhafız olduğunu gören Yabu tehlikeyi sezdi. Yukarıya gelince muhafızlar demir kapıyı açtılar. Kalenin üstüne çıkmışlardı. Yabu Hiromatsu'ya beni aşağı atması mı söylendi diye düşündü. Yoksa atlamam mı emredilecek? Ama kendi kendine bunları sorarken korkmuyordu. Toranaga'nın orada olduğunu görünce şaşırdı. Üstelik Toranaga ayağa kalkıp onu hayalinden bile geçirmediği bir saygıyla karşıladı. Sonuçta Lord Toranaga 8 eyaletin yöneticisiydi. Oysa kendisi sadece Izu Lord'uydu. Çok süslü giyinmiş, pek de güzel olmayan bir genç kadın da onu saygıyla selamladı. Adı Sazuko olan bu kadın Toranaga'nın 7. ve en genç metresiydi. 7 aylıkta hamileydi. ''Seni gördüğüme çok sevindim Kasigi Yabu-san. Seni bu kadar beklettiğim için özür dilerim.'' Yabu Lord'un kafasını almaya karar verdiğinden emin oldu. Evrensel törelere göre ancak insanın ölümünü planlayan bir düşman bu kadar nazik davranabilirdi. Yabu iki kılıcını da çıkararak dikkatle taşların üstüne bıraktı. Sonra silahların yanından uzaklaştırılıp şeref yerine oturtulmasına izin verildi. ''Güneşin doğmasını seyretmenin zevkli olacağını düşündüm Yabu-san.'' ''Buradan görünüm şaheser. Ne?'' ''Evet, çok güzel.
Bu güzelliği sizinle paylaşabildiğim için onur duyuyorum.
Bu Lady Sazuko. Bu da müttefikim Uzi Lord'u, ünlü Kasigi Yabu. Kendisi o hazine gemisiyle barbarı bana getiren Daimyo. Kadın saygıyla selam verdi. Sonra ilk fincan çayı Yabu'ya ikram etti. Fakat Yabu da nazik nazik bunu reddederek çayın Toranaga'ya verilmesinde diretti. Ama sonunda Toranaga'nın arzusuna uyarak çayı aldı. Hiromatsu ikinci fincanı kabul etti. Kaba eliyle bunu güçlükle tutuyordu. Diğer elinin parmaklarıyla da kucağına bıraktığı kılıca dokunuyordu. Toranaga da üçüncü fincanı kabul etti. Çayını yudumladı ve birlikte doğaya dalarak güneşin doğuşunu seyrettiler. Biraz sonra genç kadın saygıyla selam vererek uzaklaştı. Ya bu muhafızların da gittiğini görünce şaşırdı. Üçü yalnız kalmışlardı.
Hediyeni alınca çok memnun oldum Yabu-san. Gemiyi ve içindeki her şeyi bana vermekle büyük cömertlik ettin.
Yabu'yu güneşin doğuşu fazla etkilememişti. Nem varsa sizindir. Bir yandan da fazla vakti olmadığına üzülüyordu. Toranaga kendisini öldürmeden böyle görkemli bir görünümü seyrettirmekle ne büyük incelik göstermişti.
Bu şafak için size teşekkür ederim.
Toranaga evet diye mırıldandı. Bu benimdi ve sana verdim. Bunun da senin hediyen gibi zevk vermesine memnun oldum.
Bir sessizlik oldu. Sonra Toranaga sordu.
Yabu-san, bu da örgütü konusunda ne biliyorsun?
Pek çok kimsenin bildiğini. Onlar 10 kişilik gizli bir örgüt. Daha doğrusu bir bölgede 10 kişiden fazla üyeleri bulunmuyor. Örgütte kadın ve erkekler var. Hepsi de sonsuz sevgiyi dağıtan Lord Buda'ya kutsal ve gizli yeminlerle bağlılar. Ömürlerini bir tek cinayeti mükemmel şekilde işleyebilmek için çalışmakla geçiriyorlar. Sadece liderlerinden emir alınca öldürüyorlar. Seçilen erkek, kadın veya çocuğu öldüremeyen üye hemen kendi canına kıyıyor. Onlar dinlerine bağlı fanatikler. Buradan gidince doğru Buda'ya kavuşacaklarını sanıyorlar. Şimdiye kadar hiçbiri sağ yakalanmadı.
Ya bu Toranaga'ya suikast yapılmaya kalkıldığını biliyordu. Bunu bütün Osaka duymuştu zaten.
Onları tutmak istesem bu işi yaparsın. Üç yerde arzumu fısıldarım. Heinan Manastırı'na, Amida Tapınağı'nın kapısına ve Jōji Manastırı'na giderim. 10 gün içinde uygun bir müşteri olduğunuza karar verilmişse aracılar kanalıyla sizinle temasa geçerler. Çok gizli davrandıkları için kendilerini yakalamaya olanak yoktur. 10. günde öldürülecek kimseye göre belirli miktarda gümüş para isterler. Söylentiye göre içlerinden sadece biri cinayeti işlemeye kalkarmış ve başarılı olursa katil tapınağa dönerek büyük törenle intihar edermiş.
O halde yapılan saldırı için kimin para verdiğini anlayamayacağımızdan eminsin.
Evet.
Tekrar denerler mi dersin?
Belki. Onlar sadece bir kez için tutulurlar. Fakat güvenlik önlemlerini arttırmakla iyi edersiniz. Hem kadınlara da dikkat edin. Bu kadınların zehir, bıçak ve ip kullanmakta usta olduğu söylenir.
Onlara hiç başvurdun mu?
Hayır.
Ama babam bunu yaptıydı değil mi?
Pek emin değilim. Taiko'nun onlarla temasa geçmesi için babama emir verdiğini söyledilerdi.
Saldırı başarılı oldu muydu?
Taiko'nun yaptığı her şey başarılıydı.
Ya bu arkasında bir şey hissederek muhafızların usulca geldiklerini düşündü. Kılıçlarıyla arasındaki uzaklığı ölçüyordu. Kendi kendine Toranaga'yı öldürmeye kalkayım mı diye sordu.
Buna karar vermiştim ama şimdi bilemiyorum. Değiştim ama neden?
Toranaga benim kafam için onlara ne ödersin dedi.
Bu işi yapmam için Asya'da beni baştan çıkarabilecek kadar gümüş yok.
Başkası ne öderdi?
20.000 koku, 50.000, 100.000, bilemiyorum.
Shogun olabilmek için 100.000 koku verir miydin? Senin soyun Takashima'ya kadar gidiyor, ne?
Ya bu gururla bir şey vermezdim dedi. Para pisliktir. Kadınların oyuncağı ya da pis tüccarlara layık bir şeydir. Ama bir günlük şogunluk için hayatımı, karımın, annemin, tek oğlum dışında bütün akrabalarımla, Izu'daki samuraylarımın, eşlerinin, çocuklarının hayatlarını verirdim. Fakat bunun olanaksızlığını biliyorum.
Peki 8 eyalet için ne verirsin?
Karım, annem ve oğlumun hayatı dışında demin saydıklarımın hepsini.
Ya Suruga eyaleti için?
Ya bu aşağı gören bir tavırla söylendi. Bir şey vermezdim. Ikawa Jiyuku bir şeye değmez. Bu ömrüm içinde onun başını alamazsam bir daha gelişimde bunu yapacağım.
Ya onu sana verecek olursam? Suraga belki ondan sonraki eyaleti de, yani Totomi'yi. Ne dersin?
Ya bu birden bu kedi fare oyunundan sıkılıverdi. Başımı almaya karar verdiniz Lord Thoran Aga. Pekala hazırım. Bu şafak için size teşekkür ederim. Fakat bu kadar büyük bir inceliği fazla konuşmayla berbat etmeyi istemiyorum. Bu işi bitirelim. Thoran Aga, kafanı almaya karar vermedim Tabusan diye cevap verdi. Bu da aklına nereden geldi? Bir düşman kulaklarına zehir mi akıttı? Örneğin Ishido. Sen sevdiğim bir müttefikim değil misin? Senin düşman olduğunu düşünsem muhafızlarım olmadan burada ağırlar mıyım sanıyorsun? Ya bu ağır ağır döndü. Arkasında kılıçlarını kaldırmış samuraylar göreceğini sanıyordu. Ama orada kimse yoktu. Yine Thoran Aga'ya baktı. Anlayamıyorum. Gizli konuşmamız için seni buraya getirttim. Hem şafağı görmeni istedim. Bu savaşı kaybetmezsem Izu, Suraga ve Totomi'yi yönetmeyi ister misin? Ya bu birden umutlandı. Evet çok isterim. Beni emrinde bulunduğun lord olarak kabul eder misin? Ya bu hiç duraklamadı. Asla. Bir müttefik olarak kabul ediyorum. Hayatımı ve her şeyimi sizin uğrunuza verebilirim. Ama Izu benimdir. Izu daim yosuyum ben. Izu üzerindeki gücümü de kimseye vermem. Babama bu konuda yemin ettim. Taiko'da aileden gelen bu toprakların önce babama sonra bana kalacağını kabul etti. Taiko, Izu'nun benim ve soyumdan gelecek kimselerin olacağını onayladı. Emrine girdiğim tek lord oydu ve onun varisi ülkeyi yönetebilecek yaşa gelene kadar kimsenin emrine girmeyeceğime de yemin ettim. Hiro Matsu kılıcını elinde hafifçe döndürerek düşünüyordu. Thoran Aga neden bu işi bitirmeme izin vermiyor? Böyle kararlaştırdık. Neden bu yorucu konuşmalara girişti? Her yerim ağrıyor ve uyumak istiyorum. Thoran Aga kasıklarını kaşıdı. Ishido sana ne teklif etti? Sizin başınız uçtuğu an Jikyu'nun kafasını ve topraklarını. Neye karşılık? Savaş başlayınca onu destekleyip sizin güney sınırınıza saldırmam için. Bunu kabul ettin mi? Beni bundan daha iyi tanıyorsunuz. Thoran Aga'nın Ishido'nun evindeki casusları anlaşmanın yapıldığını fısıldamışlardı. Bu arada Thoran Aga'nın üç oğlunun Noboru, Sudara ve Naga'nın öldürülmesine de karar verilmişti. Ya bu o anda Thoran Aga'yı aşağı görüyor, onun kararsızlığıyla alay ediyordu. Hem Thoran Aga'nın onun yardımına ihtiyacı vardı, sonunda kumar oynamaya karar verdi. Sizin için çok değerli olabilirim, tek naip olmanıza yardım edebilirim. Neden tek naip olmayı isteyeyim? Ishido saldırdığı zaman kendisini yenmenize yardım edebilirim. Sonra o tüfeklerle ilgili planını anlattı. Hiro Matsu patladı. 500 tüfekli samuray mı? Bu kötü bir plan, iğrenç. Biz başlarsak düşmanlarımız da aynı şekilde karşılık verecektir. Bu geleceği olmayan ve onursuz bir iş. Ya bu, biz yaklaşan savaşı ve Lord Thoran Aga'nın güvenliğini düşünmüyor muyuz? Lord Hiro Matsu diye sordu. Onun için Lord Thoran Aga'nın büyük bir savaşı kazanması yeterli olacak. Böylece bütün düşmanlarının başını alacak. Thoran Aga sordu. Ishido bu planına ne dedi? Kendisiyle bunu konuşmadım. Siz Ishido gibi bir köylü değilsiniz. Bana bu şafağı verdiniz. İmparatorluğun en akıllı, en tecrübeli liderisiniz. Thoran Aga asıl nedeni anlamaya çalışıyordu. Acaba ya bu planı gerçekten Ishido'ya söylememiş miydi? Böyle bir savaşta adamların yarısı benim, yarısı senin olacak tabii. Kabul, ben onları idare ederim fakat Anjin sana ihtiyacım var. O adamlarımı topçu olarak yetiştirmeli. Kabul. Thoran Aga bir yandan da bu planların hepsi saçma diye düşünüyordu. Bu ara Kızıl Gökyüzü planımı uygulamalı ve kuvvetlerimin başına geçerek Kyoto'ya saldırmalıyım. 100.000 kişiyle bunun 10 misli gücü yenmem gerekir. Ya buya baktı. Kim çevirmenlik edecek? Hep Toda Marikosan'ı görevlendiremem. Sadece bir hafta efendim. Barbarın dilimizi öğrenmesini sağlayacağım. Bize 5 veya 6 ay yeterli olacaktır. Hiro Matsu söylendi. 6 günümüz kaldıysa talihli sayılırız. Ünlü casus örgütün çalışmıyor mu Yabusan? Ishido kuvvetlerini toplamıyor mu? Onoshi kuvvetlerini yığmıyor mu? Buraya kıstırılmadık mı? Ya bu haberler bunu gösteriyor diye cevap verdi. 6 günümüz kaldıysa bu karmadır. Fakat sizin buraya sıkışıp kalmayacak ve zamansız savaşa girmeyecek kadar akıllı olduğunuzdan eminim. Thoran Aga onu süzdü. Planını uygulasan beni lider olarak kabul edecek misin? Tabii. Yabusan, bu işi gizli tutmalı. 2-3 gün sonra buradan ayrılmalısınız. Silahlar ve barbarla birlikte mi Thoran Aga Sama? Evet, gemiyle gideceksin. Hiro Matsu'ya döndü. Tekneyi hazırlat. Yüzünden hoşnutsuzluğu okunan yaşlı adam mırıldandı. Tekne hazır, silahlar ve barut hala ambarlarda.
Ya bu her şeyi kazandım diye bağırmayı istiyordu. Silahları da, anjinsanı da aldım. 6 ayım var. İshido bu ara Tora Naga'yı öldürse bile her şey benim. Ah bu da ben denize açılana kadar Tora Naga'yı koru.
Ya bu gidince Hiromatsu hiddetle Tora Naga'ya döndü.
Kötü bir şey yaptınız. Bu pazarlıktan utandım. Öğütlerimin işe yaramamasından utandım. Artık işinize yaramadığımı anlıyorum ve çok yorgunum. O pis küçük daimyo sizi bir kukla gibi elinde oynattı. Hatta karşınızda o Murasama kılıcını takmaya bile cesaret etti.
Farkındayım.
Tanrılar sizi büyüledi sanırım lordum. Böyle bir hakareti görmez diye geldiniz. Hepimizin önünde Ishido'nun açık açık size hakaret etmesine razı oldunuz. Adamlarımla sizi korumama engel oldunuz. Bir samuray hanımı olan torunuma seppuku hakkını reddettiniz. Meclisteki gücünüzü kaybettiniz.
Hiddetten titriyordu.
Size soru soruyor, bağırıp hakaret ediyorum ve bana bakmakla yetiniyorsunuz. Ya siz çıldırdınız ya ben. Seppuku yapma izni istiyorum. Bana bu huzuru vermezseniz başımı tıraş eder bir keşiş olurum. Bırakın beni gideyim.
Hiçbirini yapmayacaksın. Bana barbar rahibi çağır. Sonra birden güldü Tora Naga.
11. ayrımın sonu. Sayfa 147.